Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 16 Eylül 2021 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Vaka sayısı dünya çapında 227 milyondan fazla. 4.7 milyon civarı can kaybı. Amerika'da 41.5 milyonluk vaka sayısı, 666 binden fazla can kaybı var. BM Genel Kurulu oturumları Salı günü başladı. 27'sine kadar sürecek. Türk diplomasisi de Amerika'ya taşınmış gözüküyor. Asya'da gerilim var. Joe Biden New York'a gitmezden önce ulusal güvenlik inisiyatifi açıkladı. Birleşik Krallık, yani Britanya ve Avustralya'yı işin içine katan, biraz Çin karşıtı olduğu anlaşılan AUKUS ülkelerin İngilizce isimlerinden oluşan, kısaltmalarından oluşan yeni bir ittifak. Tabii Fransa'yı ilgilendiren yanları var. Yeni Zelanda ve Çin tepkileri verenler oldu. Birazdan aktaracağım. Kore Yarımadası üzerinde Asya'da yine füzeler uçuşuyor. Başka bir gerilim, Japonya'nın tatbikatı var. Taliban'la ilgili gelişmeler Afganistan'da devam ediyor. Aktaracağım notlarda. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün de zirvesi var. Rusya lideri karantinaya girdi, bir haftalık video kanalıyla hitap etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün liderlerinin mesajları var. Şii zirvesi, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi de var. Hep Afganistan temalı bütün bu zirveler. Amerika'nın çekilmesi sonrası tartışılıyor Asya'ya etkileri. Asya'da hareketlilik var ama Orta Doğu'da da hareketlenme gözüküyor. Suriye ve Irak sahalarında, İdlib'den Dera'ya, Suriye'de Amerikan yönetiminin bu yıl sonuna kadar Irak'taki bir takım askerlerin çekilmesi, IŞİD'le mücadele için orada bulunan askerlerin çekilmesi kararı sonrası tartışmalar körüklenmiş vaziyette. Bugün Afganistan'daki gelişmelerin ve çekilmenin Orta Doğu'da Irak ve Suriye sahalarına yansımalarına bakmaya çalışacağız. Araştırmacı Emir Aşnaz'a bağlanacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Sırada ne var, ne bekliyor bizi Orta Doğu'da, Türkiye'nin burnunun dibinde efendim. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da bir başka başlık Lübnan. Dün konuşmuştuk Lübnan'ı Yasin Atlıoğlu ile birlikte. İran'dan gönderilen akaryakıt ulaşmış gözüküyor. Sevinç var tabii. Bir nevi bir ablukanın kırılmasına benzetiliyor bölgedeki halk tarafından bu gelişme. İran petrolünün devamı gelecek ve Amerika'da karşıt girişim, enerji tedariki için karşıt girişimde bulunmuştu. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Frekansların olmadığı yerlerde internetimiz var. YouTube kanalının linkini de şimdi paylaşıyorum. Arkadaşlar da paylaştılar benimle. Linki tıklayarak Sputnik'in YouTube kanalından izlerseniz, like da ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce COVID notlarını kısaca tekrarlayacağım. Bir takım araştırmalar yayınlanıyor. Özellikle de açıklamalar da var ilaç şirketlerinden. İsrail aşılamayı iyi yürütmüş bir ülke ama vaka sayılarına onlar da çok engel olamıyorlar. Üçüncü doz COVID-19 aşısının ikinci doza oranla 10 kat daha fazla antikor ürettiğini İsrail'de yapılan araştırma ortaya koymuş. Moderna ve Pfizer'den de, ilaç şirketlerinden de aşıların etkinliğinin azaldığı için üçüncü doz uygulamasının gerekli olduğu yolunda açıklama var. Tabii üçüncü doz dünyanın aşılanamayan ülkelerindeki durumu olumsuz etkiliyor diye Dünya Sağlık Örgütü'nün saptamaları vardı. Amerika'da vakalar da büyük artış var. Hesaplama yapmışlar. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine bakılırsa toplam rakamlardan 25 Mart 2020 ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana Amerika'da her 500 kişiden birinin virüs nedeniyle hayatını yitirdiği sonucuna ulaşmışlar. Tabii şimdi Delta varyantı yüzünden Amerika'da hastanelerin yoğun bakım servislerindeki yetersizlik çok tartışılıyor. Artışları engelleme yolu olarak Amerika'da da aşılama zorunlu kılınmaya çalışılıyor Biden yönetimi tarafından. Ama eyaletler bazında da itirazlarla karşılaşıyor. Ben aktarmıştım size o itirazları. Evet, bu koşullarda BM Genel Kurulu başladı çalışmaya salı günü. 27 Eylül'e kadar genel kurul çalışmaları devam edecek. New York kenti belediye başkanlığı Birleşmiş Milletler'e mektup yollamış. Genel kurula katılacak tüm delegelerin aşı olması olduklarını ispatlamalarını mükellef sorumluluk kılan bir açıklama. 9 Eylül'de aslında gönderilmiş. Bu tabii Delta varyantının etkin olduğu bir ortamda genel kurul için dünyanın dört bir yanından gidenler ki önce gelmeyin denilmişti ama geçen seneki gibi sanal alemde de yapılamıyor. Daha bir aşıların rahatlığı da var. Şimdi böyle bir mektup öne çıkmış durumda. Çin, bu arada çadır kuracaklar galiba BM binasının dışına aşı çadırı kuracaklarmış. Böyle bir gelişme var genel kurulla ilgili. Birkaç notu da aktaracağım birazdan sizlere. Çin'de bir milyarın üzerinde insanı aşılamışlar. Hindistan'da vaka sayısı yine 33 binlerde, can kaybı 444 bin civarında. Britanya'da küçük yaştaki çocuklar ebeveynlerinin izni olmadan okullarda aşılama kampanyası yapan Sağlık Güvenliği Ajansı var. Onlar aşı vurabileceklermiş. Tabii ailelerden izinsiz vurulması bir başka tartışmayı körüklüyor. Avrupa Birliği 7 ülkeyle Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monaco, Fas ve Panama ile aşı sertifikasını tanıma kararı aldı. Türkiye ile ilgili de Ağustos sonunda aşı sertifikaları tanınmıştı. Fransa'da aşı olmayan 3000 sağlık çalışanını görevden uzaklaştırmışlar efendim. Dün itibariyle gerçekleşmiş bu, sağlık kurumlarında hizmet aksamalarının oluştuğu söyleniyor. Tabii zorunlu aşı tartışmaları da devam ediyor diyebiliriz. Rusya'da da 39 milyon yetişkin koronavirüs aşısı olmuş. İnsan Sağlığı ve Tüketici Koruma Kurumu açıklama yaptı bu konuda. Aslında tabii bu iki doz birden yapılan aşılar, Rusya'da Sputnik V aşısının yanı sıra Sputnik Light, Epivac Corona, Covivac gibi aşılar da vuruluyor. Türkiye'de 24 saatte 248 can kaybı açıklandı. 28.224 Sağlık Bakanlığı'nın verdiği vaka sayısı. Tabii iyi gitmiyor Türkiye'de de aşılamalara rağmen, toplamda doz vurulan doz sayısı 100 milyonu aşmış olmasına rağmen, ama belirsiz bir sonbahara girdik desek yeridir. Bu arada Rus Tur Operatörleri Birliği Türkiye'de sadece Sputnik V'nin iki dozunu yaptıran Rusları kabul edildiğini, Covivac ve Epivac Corona aşılarını yaptıranların PCR testi olmadan Türkiye'ye alınmadığını söylemişler. Böyle bir açıklama yapmışlar ve uygulanacak kurallara dair resmi açıklama beklentisini dile getirmişler. Tabii turizm sezonu biraz da sona erdiği için çok da dert edinilmiyor mu onu bilemiyorum. Böyle bir açıklama var. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları başladı dedim size. Birleşmiş Milletler'in Ticaret ve Kalkınma Konferansı da 2021 yılına dair rapor yayınlamış. Bu yıl %5.3 küresel ekonomi genişlemiş. Yaklaşık 50 yılın en hızlı büyümesi gerçekleştirilecek. Bu bekleniyor. Tabii geçtiğimiz sene o kadar çok küçülme oldu ki herhalde bu böyle bir anda hızlı bir büyüme anlamına geldi demek gerekiyor. Rapor tabii çok eşitsizliklere dikkat çekiyor. Bu bağlamda ele almak gerekiyor. Covid-19 krizi nedeniyle kamu teşvikleri devam etti. Bu sene de devam ediyor. Mecburen devam ediyor ama ekonomik toparlanmanın düzensiz olduğu saptaması var. Daha önemlisi pandemi nedeniyle 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'de dahil tabii buna, 12 trilyon dolar daha yoksul hale gelecek deniliyor. Tabii bir sürü problem yüzünden uçurum artıyor. Kayıp bir 10 yıldan bahsediliyor raporda. Ve ekonomiye verdiği zararla küresel kıyaslama yapmışlar. 2008-2009 yılındaki finansal krizle kıyaslandığı zaman pandemi çok daha büyük zarar verdi diyorlar efendim. Mali krizden daha büyük, yani acayip bir eşitsizlik ortamı da oluştu deniliyor. Aşılara erişim sorunu, uçurum artıyor deniliyor ve dolayısıyla çok da sevindirici, hani bir büyüme var demişler ama bu kadar olumlu da bir şey değil. Üstelik de düşük gelirli ülkelerin hayatta kalma mücadelesi verdiği, yüksek gelirlerin ise daha zenginleştiği vurgusunu yapmışlar. Evet, BM çalışmaları başladı. 193 ülke Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyor. Volkan Bozkır bir yıl boyunca genel kurul başkanlığını yürütmüştü. Devretti kime? Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Şahid'e devretti. O da dünyaya mesajlar vermiş. Birlik olmak, daha çok pandemiyi yenmek temelli. Türk dış politikası da bu arada kalbi Amerika'da atmaya başlıyor. Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı gitmişti. Temaslarda bulunacaktı, ben aktarmıştım size. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidecek bu hafta sonu. Öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da New York'a gitmiş. O da hem genel kurul çalışmalarına katılacak hem de Cumhurbaşkanı bu arada 33 katlı Türk evinin açılışını yapacakmış. Orada incelemelerde bulunacak anladığımız kadarıyla. Küresel politikalarda biraz dikkatimizi Asya'ya çevirmek durumundayız. Oradan, çünkü enteresan gelişmeler var. Joe Biden ulusal güvenlik inisiyatifini açıkladı. Bugün itibariyle Birleşik Krallık, yani Britanya ile Avustralya ile birlikte savunma ve teknoloji paylaşımına dayalı bir yeni bir oluşum bu. Çok enteresan başlıkları var. Aslında özüne baktığımız zaman Avustralya'yı Çin'e karşı Asya bölgesinde desteklemeyi hedeflediğini anlıyoruz. Efendim, yapay zeka, siber alan, sualtı sistemleri, uzun menzilli vuruş kapasiteleri gibi hususlar var. Biden Beyaz Saray'da açıklama yaptı ve Hint-Pasifik vurgusuyla, Asya Pasifik değil, Amerika öyle Hint Pasifik olarak sunuyor, tarihi bir adım attıklarını söyledi. Üç ülkenin isimlerinden oluşan AUKUS kısaltması, Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika, İngilizce kısaltmalarında oluşuyor. Büyük yatırımlar planlanıyor. Özellikle de Avustralya'nın teknoloji ve askeri alanda ilerlemesi hedefi ortaya konuluyor. Teknoloji ile ilgili yatırımlar yapılacak, işbirliği arttırılacak. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da katıldı, Boris Johnson da katıldı. Joe Biden bu arada Johnson'ı andıktan sonra Avustralya Başbakanı'nın ismini unutuvermiş efendim. İsim unutma konusunda meşhur Joe Biden isim gafı yapmış ve onun yerine tabii Down Under, aşağıdaki, aslında İngilizlerin Avustralya için kullandıkları bir tabir, sonra düzeltmiş efendim. Şimdi Avustralya ne elde edecek buradan? Nükleer enerjili denizaltıları elde edecek, öyle gözüküyor. En başta ortak bildiri de yayınladılar bu ülkeler. Tabii istikrar vurgusu yapıyorlar, ortak güvenlik bulgusu yapıyorlar. Ek destekler olacak bütün bu anlaşmada. Ama bunların ucu birilerine dokunuyor tabii. En başta Çin'e dokunan bir yanı olduğunu belirtmek lazım. Çin'den hemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, üç ülkenin bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini söyledi. Silahlanma yarışını arttırdıklarını, uluslararası nükleersizleştirme çabalarını baltaladıklarını söylemiş, sekteye uğrattıklarını söylemiş. Üçüncü ülkeleri hedef alan ortaklıklar kurulmasını, yani tabii Çin'i hedef alıyor çünkü, vurgusu yapmış. Avustralya'nın İşçi Partili başbakanı, kadın başbakanı Jacinda Ardern de bir yandan işte Amerika ve Britanya ile güvenlik ve istihbarat çıkarlarına atıf yapmış ama öte yandan da nükleer denizaltıların Yeni Zelanda etrafında dolaşacak olmasından duydukları rahatsızlığı kibar bir dille ifade etmiş demek lazım. Tabii asıl bütün bu işlerde problem Fransa'ya çıkıyor. Çünkü 2016 senesinde Avustralya ile Fransa nükleer denizaltı, 12 adet denizaltı inşasını içeren en az 50 milyar Avustralya doları tutarında bir anlaşmaya imza koymuş durumdalar. Anlaşma Fransızları bir parça baltalıyor. Akıbeti Avustralya medyasına bakılırsa Fransa'nın Avustralya ile yaptığı anlaşmanın akıbeti meçhul bu AUKUS girişiminden sonra. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise açıkça sırtımızdan bıçaklandık. Avustralya ile güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. İhanet edildi vurgusu yapmış, açıklama yapmış. Trump'tan görmeye alışık olduğumuz hareketler sergiliyor Biden diyerek de Amerika'ya sitem etmiş efendim. Böyle bir Asya'da gelişme var. Çin'le ilgili en son dün aktarmıştım size ünlü gazeteci Bob Woodward'la Robert Costa'nın Tehlike diye belki çevirebileceğimiz Peril İngilizcesi kitabı yayınlanmıştı. Bu kitapta Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Trump'ın son döneminde de dahil olmak üzere iki kez 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 6 Ocak'taki kongre baskından iki gün sonra Trump'ın Çin karşıtı Dışişleri Bakanı ile birlikte Mike Pompeo ile birlikte Çin karşıtı söylemi arttığı için bir nükleer savaş çıkabilir mi kaygısıyla Çinli mevkidaşıyla temas ettiği bu kitapta yazıyordu. Tabii Amerikan siyasetinde büyük tartışma koparttı. Trump eğer doğruysa Mark Milley ihanet içerisinde demektir diye bir açıklama yaptı. Tabii arkasından iş çeviren bir genelkurmay başkanı çıkıyor bu konuda. Üstelik de Çin'le ilgili ticaret savaşlarıydı efendim. Salgının kaynağı olarak Trump görüyordu. Bu yüzden biraz gerildiğini teslim etmiş ama savaş açacak halim yoktu gibi de bir izahat getirmiş. Şimdi tabii Mark Milley de dikkatler ona çevrildiği için açıklama yaptı. Sözcüsü bunlar doğal temaslar. İki ordunun arasında tansiyonu düşürmek, işte çatışma olasılığını azaltmak için dolayısıyla sorumluluklarını Amerikan çıkarları doğrultusunda yerine getirmiştir diyor sözcüsü. Hemen Biden Beyaz Sarayı'da Genelkurmay Başkanı'nı öven açıklama yaptı. Pentagon'da da aynı şekilde Pentagon sözcüsü de bu konuda açıklama yapmış. Yani Amerikan çıkarları yerine işte Trump'ın arkasından Çin'le anlaşan bir komutan meselesini Trump yönetimine bağlayıp biraz daha farklı sunuyorlar. Savunma Bakanı Lloyd Austin ise memnun olduğunu dile getirmiş, güveni tanmış Mark Milley'e. Böyle bir Amerika resmi var. Şimdi dolayısıyla Çin her anlamda gerek böyle üç taraflı girişimler gerekse Amerikan iç siyasetindeki yankılarla tartışılıyor. Asya'da da balistik füzeler havada uçuşuyor. Aktarmıştım size Kuzey Kore'nin 15 Eylül'deki denemeleri. Güney Kore'de bir deneme yaptı. Deniz altından yaptı denemeyi. Ve Japonya bu arada Kuzey Kore'nin denemeleri de Japon ekonomik münhasır ekonomik bölgesine düşmüş. Japonya'da çok rahatsız. Bu koşullarda fakat Güney Kore Devlet Başkanı Çin Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşme yapmış bu füze meselelerinden hemen önce. Kuzey'i masaya getirmek, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in de katkılarıyla masaya getirme umudunu dile getirmişler. Yeniden bir Kuzey Kore odaklı diplomasinin Çin'e dönmeye çalıştığı bir süreç var. Japonya ise doğrudan askeri tehdit algılıyor bu balistik füze meselesinden. Başbakan Suga Yoshihide açıklama yaptı güvenliğimizi tehdit ediyor diye ve Japonya'da son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başlamış gözüküyor. 100 bin personel, 20 bin araç, 120 uçak bir de Amerikan ordusundan da bir çıkarma gemisi de katılacakmış. Rusya'da açıklama yaptı bu konuda hemen Koreli taraflara itidal tavsiye eden ve tabii Rusya ve Çin'in de 2019'da bir eylem planı vardı Kore Yarımadası'nda barış için yol haritası diyelim onun uygulanmasını teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladılar. Böyle Asya sularında böyle bir ısınma hali olduğunu aktarmak gerekiyor. Bu noktada Afganistan'a bakalım. Afganistan'da bu arada Sputnik'ten Erkin Öncan'a Afganistan Ulusal Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davut Abidin özel söyleşisi var. Daha ziyade vurgusu dünyanın da artık Afganistan'a ihtiyacı olduğu yönünde böyle bir iddiası var. Afganistan'ın doğal kaynakları, maden zenginliğini herhalde atıf yaparak bunu söylüyor. Karşılıklı ihtiyaca dayalı bir biçimde olaylara bakmalıyız demiş. Türkiye ile güzel duygulara sahip, bilmiyorum Türkiye'de Taliban'la ilgili güzel duygulara sahip kim var onu tam bilemiyorum ama kendilerinin güzel duygulara sahip olduğunu dile getirmiş. Havaalanı konusunda hem Türkiye hem Katar'a teşekkür etmiş söyleşide. Fazla yabancı uyruklu savaşçımız yok zaten gibi bir şey söylemiş. Rusya ve Amerika ile tarihi geçmişi unutalım, yeni bir başlangıç yapalım demiş. Tam bir Taliban uluslaşması süreci verdiği mesajlar. Şeriatta kadınlara daha çok hak tanındığında iddia etmiş. Enteresan. Enteresan. Uygulamalarda pek göremiyoruz tabii. Örnekleri de peygamberimizin eşi iş kadınıydı falan gibi, annemiz öğretmendi gibi bir takım şeyler söylemiş. Anlam veremedim çok. Velhasıl diğer yandan Taliban liderliği içerisindeki gerilimler, 7 Eylül'de geçiş hükümeti açıkladılar ama Doha merkezli siyasi ofisin başındaki Abdulgani birader ve Hakkani grubu arasındaki gerilim tartışılıyor hala. Her ne kadar Taliban yalanlasa da birader ortada yok. Kandahar'a gitti denildi. Nereye gitti bilinmiyor denildi. Çok yoruldu, dinlenmeye gitti denildi. Sürtüşme olduğu iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Başka şeyler de söyleniyor. Tabii tekrardan Kabil'e geri döneceği videosu da yayınlandı ki ortalık yatışsın diye. Örgüte iç meseleleri aman kamuoyunda tartışmayın diye de mesaj vermiş Taliban liderliği gelen haberlere göre. Taliban diğer yandan tabii bu hazır Cenevre'de yardım konferansı toplanmış, BM Genel Kurulu işe koyulmuşken para bulma derdinde. Afganistan Merkez Bankası eski yetkililerin 12.3 milyon doları evlerinde sakladıklarını iddia ediyor. O paralara el koymuşlar. İddiaya göre aralarında Emrullah Salih de var, direnişin başını çeken. Birleşmiş Milletler temsilcileri ise Taliban'ın istihbarat şefiyle görüşmüşler. Abdülhak Vasik'le, nedeni de BM ekibinin Afganistan'da güvenliğinin sağlanması, tabii yardım dağıtılması gerekiyor. Hala böyle bir tablomuz var. Associated Press Ajansı Amerika'nın Amerika'da hangi eyaletin ne kadar Afgan sığınmacı alacağını paylaşmış. 37 bin mülteci, 5 binden fazlası Kaliforniya'ya gidecekmiş. Böyle Hawaii, Güney Dakota falan paylaştırıyorlar. Fonda talep ettiler kongreden bu konuda. Böyle bir batı tablosu var. Asya'da da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Duşanbe'deki zirvesi daha ziyade güney sınırlarının güvenliğine odaklandı. Tacikistan lideri İmamali Rahman açılış konuşmasını yaptı. Sıra dışı bölgenin, sıra dışı bir meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya olduğu tespitinde bulundu. Ama Tacikistan'a ortaklarının yardımcı olacağını söylüyor. Afganistan'daki durumun hala patlamaya hazır bomba olarak okudukları anlaşılıyor ve polis güçleri, ortak polis işbirliğinden, polis işbirliği mekanizmasından tutalım da ekipman sağlama, hızlı hareket edecek, hızlı hareket edecek güç oluşturma gibi bir takım hususlar tartışılıyor. Yabancı güçlere topraklarımızı açmayacağız diye vurguluyorlar. Onu belirtmek gerekiyor. Afganistan'dan da sığınmacı kabul etmeyecekler çünkü sığınmacıların arasına sızabilecek teröristlerden çekindikleri çok açık. Xi Jinping de bu arada hala kaynaklardan görmedim ama kolektif güvenlik anlaşması saat farkı orada da bizden önce hitap etmiş de olabilir. Video konferans Çin liderinin de hitabı olacak. Hemen kolektif güvenlik anlaşması örgütünün zirvesinden sonra da Xi'ye zirvesi, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. Putin bir haftalık karantinaya girmişti. O da Afganistan'la ilgili olarak kolektif güvenlik anlaşması örgütü toplantısında bölgedeki gergin duruma Amerika'nın aceleci, düşüncesiz bir biçimde çekilmesinden sonra istikrarsızlık ve ciddi riskler barındırmasına atıf yapmış. En olası, en yakın işbirliği üyeler arasında sağlanacak vurgusu yapmış kendisi. Evet, bundan sonra bir de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi gerçekleştirilecek. İran'ın da katılımının beklendiği yeni bir süreç var. Doğuda da dikkatler tabii ki Afganistan'da efendim. Avrupa Birliği dün aslında bir tek Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu'na gündemlerini sundukları konuşmasında Afganistan'a yeni ek yardım paketinden bahsetmiştim size. Tabii çok kapsamlı bir konuşma yapmış kendisi. Akşamüstü olduğu için hepsine yetişemedim. Burada daha ziyade hani birliğin durumu konuşması gibi artık Avrupa'da, Avrupa Birliği de böyle parlamentoda konuşmalar yöneticiler yapıyorlar. İki vurgusu pek çok şey, aşılama, pandemi, sağlık alanında yatırımlar, iklim, her şey, göç. Pek çok konuda konuşmuş Ursula von der Leyen ama belki en dikkat çekici vurguları Macron'la bir Avrupa'nın kendi içerisinde savunma alanında işbirliğini güçlendirmesi vurgusuyla bir zirve düzenleyeceklerine, bu Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi sonrası Avrupalılar biraz sanki hiç haberleri yokmuş gibi şok oldular hafiften. Hani Amerika terk edip gidiyor bir yerlere, o zaman başımızın çaresine bakalım tartışmalarını aktarmıştım size. Velhasıl takip edeceğiz bu meseleyi de tabii, pek olası görmeyenler var. Macron'la bir zirve. Onun dışında tabii Türkiye ile ilişkilerin farklı boyutları üzerine çalışacakları vurgusu. O Türkiye ile ilişkilere zaten daha çok göçten yola çıkarak yaklaşıyorlar. Çip sorunundan işte ekonomik toparlanmaya pek çok konuda mesajlar vermiş Ursula von der Leyen. Avrupa Birliği bu arada nitelikli göçmenleri çekmek için mavi kart uygulaması vardı. Çok eski, ta 2019'dan bu yana onu esnetmiş, biraz daha işte kaliteli insanı Avrupa'ya, madem göç geliyor o zaman kalitesini alalım mantığı işliyor orada da. Bir de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumlarında 5 milyar euroluk Brexit fonunu onaylamış durumdalar. Britanya'nın, Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı sonrası tartışmalar, Kuzey İrlanda barışını da tehdit edecek vakalar var. Bu 5 milyar euroluk fon daha çok tabii Britanya çıktıktan sonra Avrupa ülkelerinin gördüğü zararların, özellikle balıkçılar mesela, bir şekilde karşılanmasını hedefliyor. Britanya'da Boris Johnson hükümetinde kabine değişikliği var. Dışişleri, savunma, iskan, uluslararası ticaret ve eğitim bakanlıklarında görevleri değiştirdi. Bir süredir konuşuluyordu zaten. Bizim açımızdan dikkat çeken Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Adalet Bakanlığı'na çekilmesi, ki Afganistan'dan çekilme sırasında tatile çıktığı ortaya çıkmıştı kendisine. Dışişleri Bakanlığı'na ise Dominic Raab yerine Ticaret Bakanı Liz Truss getirilmiş, bir yeni kadın Dışişleri Bakanı oldu Britanya'nın efendim. Fransa'da 2015 terör saldırıları, Paris'te Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu, farklı noktalarda eş zamanlı 130'dan fazla insanın canını yitirdiği ağır ceza mahkemesinde dava devam ediyor. Baş şüpheli Salah Abdüsselam, IŞİD'e yönelik Fransa'nın saldırılarına misilleme yaptıklarını söylemiş efendim. Öyle yani, IŞİD gibi bir olgunun Orta Doğu'da bitmesine kimse ses çıkartmayacak bu arkadaşa bakılırsa. Üstelik de son derece gerici bir oluşum. Çektiğimiz acıların aynısını Fransa'nın da çekmesini istedik diye vurgu yapmış. Tabii 9 ay sürecek uzun bir dava, onu belirtelim. İspanya hükümeti bu arada Katalonya bölgesinde, özel Katalonya bölgesindeki hükümetle masaya oturdu, müzakere ediyorlar. Vallahi doğrusu anlayamadım ne için masaya oturduklarını tam olarak, çünkü iki tarafın uzlaşmaz koşulları var. Katalanlar özellikle yetinmek istemiyorlar. Zaten özellik dediğimiz şeyin bu siyasi ekonomik sistemde sonu bağımsızlık, başka bir yere çıkmıyor. Katalanlar bağımsızlık istiyorlar, yeni referandum istiyorlar. İspanyollar yok diyorlar. İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez farklılıkların ortada olduğunu, pozisyonların çok farklı olduğunu ama en önemlisinin konuşmak olduğunu söylemiş. Katalonya özel hükümeti başkanı Pere Aragones'le masaya oturmuşlar. Bir güven inşasından başlıyorlar. Bu arada İspanya'daki anketlerde zaten Katalonya halkının yarısının İspanya ile birlikte kalmak istediği, kalmaktan yana olduğunu, diğer yarısının da bağları yani yarı yarıya bölünmüş, ne yapacağız şimdi, zor bir denklem çıkıyor ortaya. Ayrıca diğer İspanyollara da sormak lazım, sadece ayrılmak isteyen tarafa değil herhalde, yani bir ayrılığın iki tarafı var değil mi? O yüzden bu referandum meseleleri biraz çapraşık işler, resimler sunuyor önümüze. Evet, Rusya'da da seçimler başlayacak efendim. Dün aktarmıştım, Duma seçimleri yarın başlıyor, 19'una kadar devam edecek. Dün tabii Avrupalı sivil toplum kuruluşların genç Rusları sandıklarda olay yaratıp seçimlerin gayrimeşru olduğunu kendilerince ispatlamak için görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Burada Alexei Navalny, aşırı sağcı Rus blog yazarının destekçilerinin de rol oynadığı söyleniyor. Duma vekilleri, 7 idari bölge, 39 bölgede milletvekilleri seçilecek. Ruslar geniş bir saat diliminde sandık başına gidecekler ve Batılıların yine sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Rusya seçimlerine müdahalesinden şikayet ediyor Rusya. 55 ülkeden 250 gözlemci var. Artı Rusya seçimlerinde bir de kamera kuruyorlar. Kameralarında adreslerini veriyorlar. Seçim videolarından da izlenebiliyor. Tabii bir takım yerlerde sorunlar da çıkmıyor değil. Ama eğer bu sivil toplum kuruluşları başarılı olursa gençler ellerinde kitapçıkla sandığa gidip olay çıkartıp bakın bunlar meşru diyebilecekler. Öyle anlıyorum ben izlediklerimden. Böyle bir resim var. Sergey Lavrov Amerika'ya bu konuda şikayetlerin iletildiğini, kanıtların bulunduğunu söylüyor Rusya. Rusya seçimlerine karışma doğrultusunda iletmişler bunları. Amerika'nın NATO daimi temsilci adayı Juliana Smith bu arada Türkiye'nin S-400 konusunda S-400 almamak için ikna etme çalışmalarını Türkiye'ye devam edeceklerini dile getirmiş efendim. Amerikan Kongresi'nde konuşmuş kendisi Rusya'nın NATO için ana askeri tehdit olmaya devam ettiğini söylemiş. Tabii Türkiye açısından komşusunu ana askeri tehdit olarak görmek biraz daha zor diplomatik açıdan. Suriye ile ilgili gelişmeleri dün Musa Özurlu ile konuşmuştuk. Bugün biraz daha yukarıdan bakmaya çalışacağız birazdan. Emir Aşnaz araştırmacı Marbuta Haber sitesi özellikle Arap medyasından analizleri de okuyabildiğimiz Türkiye'den de araştırmacıların katkı yaptığı orada da yazılarıyla biliyoruz kendisini. Şimdi Afganistan'dan çekilmenin Irak ve Suriye sahalarına yansımaları dikkat çekici. Esad, Beşar Esad Moskova'ya gidip Putin tarafından Moskova'da ağırlanmıştı, mesajlar verildi. Suriye Demokratik Konseyi ve Özerk orada oluşan Özerk İdare de bu arada Rusya dışlarında temaslarda bulunmuş. İlham Ahmet liderlik etmiş. Hatta daha sonra Amerika'ya da gidecek. Çok çeşitli söylenti, dedikodu var. Rusya'nın Amerika ile anlaşacağı Suriye ile ilgili. Esad'ın orada Kürtlerin özelliklerini kabul edeceği iddiaları havada uçuşuyor. Bütün bunlarda da tabii Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi, Irak'tan bu yıl sonuna kadar aktif durumdaki askerleri çekecek olması, danışmanlıkla yetinecekler. İşte Suriye'de ne yapacak? Kürtler de orada oluşan özerk yapıda Amerika bizi de terk eder mi kaygıları yansımıştı. Bütün bunları konuşacağız. Afganistan'dan çekilmenin aslında bölgeye yankısına bakacağız. Son olarak size Lübnan Hizbullah'ının İran'dan aldığı akaryakıtın Suriye üzerinden sınırdan geçişiyle ilgili haberi aktaracağım. Karayoluyla Banyas Limanı'na gönderilmişti. Oradan karayoluyla Baalbek bölgesine ulaşmış ve Hizbullah'ın destekçileri tarafından da karşılanmış. 80 tanker Lübnan'a geçecek. Bir kısmını hibe olarak verecekler. İkinci, üçüncü, dördüncü gemilerden bahsediyor Hizbullah. Tabii Amerika'nın da enerji tedariki için hatta Sezar yasasını çiğneyerek Suriye'yi bile kullanarak Lübnan'a hani İran'dan hızlı davranıp enerji tedariki için harekete geçmişti Amerika ama İran daha hızlı davranmış gibi gözüküyor. Böyle bir tablomuz var efendim. Evet, bir ara şarkı High Human Being Colonel Buckshot'tan dinleyelim. Kulağımızın pası birazcık gitsin. Emir Aşnaz'la bağlanacağız. Birazdan bizden ayrılmayın. In darkened woods the smell of fallen showers all around. Keep in time with mayday flowers, make love to the ground. I see the tree that watches me and listens to my sound. A tree by any other name would surely cut me down. I'm
Some creature small with back to wall, she'll be his prey tonight. The morning sun creates world news as he puts up a fight. A son by any other name would surely shed me light.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızda araştırmacı Emir Aşnaz var. Marbuta Haber'de de yazılarını görüyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi yaklaşık bir aydır neredeyse 15 Ağustos'tan beri Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne girmesinin yankılarını tartışıyoruz. Daha çok Orta Asya ve Asya Pasifik bölgesini hareketlendiren bir gelişme olduğu aşikar. Ama bunun tabii Amerika'nın askeri varlığını geri çekmesi, 20 yıllık en uzun savaşını bitirmesi kararı bağlamında Orta Doğu'ya da yankıları tartışılmaya başlandı kısa süre içinde. Irak'tan güçlerini çekmekten bahsediyor Biden yönetimi. Hatta Suriye'den de çekilmek istediği Amerika'nın söylentileri var. General McKenzie sahaya inmiş görebildiğimiz kadarıyla. O da garanti vermiş. Gerçi Biden da Suriye'den çekilmenin söz konusu olmadığını, Afganistan'dan çekilmenin Amerika'nın her yerden çekilmesi anlamına gelmediğini söylemişti ama bir hareketlenme var öncelikle. Bu hareketlenmenin bir altı dolu mu Orta Doğu'ya yansımalarında ne beklemek lazım diye bir genel sorarak önce başlayayım işe.
Evet, tabii şöyle söylemek lazım. Öncelikle yani Afganistan, evet muhakkak etkiler var ama Afganistan başka bir olay. Tabii Orta Doğu başka bir olay. Yani evet. Orta Doğu'nun göbeği. Bu tartışmasız ama hiç şüphesiz bu bölgeye de yansımaları olacağı kesin, en azından psikolojik olarak da. Hı-hı. Ki bunun etkilerini de çok hızlı yayıldığını da görüyoruz. Evet. Öbür taraftan tabii özellikle de Irak ve Suriye'yi konuşuyoruz sanıyorum ama bu ikisi bir ölçüde birbirine bağlı, bir ölçüde de tarihsel olarak da aslında Amerikan varlığı açısından farklı özelliklere sahip. Öncelikle bunu teslim edelim ama şu an kaderinin çok büyük ölçüde Amerikan varlığı açısından bu iki ülkede de Amerikan varlığının kaderinin kesiştiğini de söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii daha bir kurumsal çekilmeye dair bir takvim de var aslında Irak'ta. Öncelikle çünkü bizzat Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin geçen ay sonunda Moskova'yı ziyaretinde açıklama yaptı. Russia Today'in Arapça televizyonuna. Ve halihazırda aslında Amerika ile stratejik diyalog toplantılarını yürütmekte olduklarını yaklaşık bir yıldır. Ve toplantılara başladıklarında aslında 5200 askeri unsurun olduğunu Amerikalı. Ama yavaş yavaş bunların tedirgen azaltıldığını ve halihazırda 2300 civarında olduğunu ve bunların da yıl sonuna kadar bu mali unsurların tamamının Irak'ı terk etmesi konusunda anlaşıldığını, bunları terk edeceğini söyledi. Ama zaten bunların sembolik sayıda olduğunu, yıl sonuna kadar da muharip güç kalmayacak ama zaten bunlar sembolik sayıda. Fakat danışmanlık, eğitim ve bilgi değişimi hizmeti almaya ve bu konuda Amerika ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz dedi açık bir şekilde. Şimdi aslında tabii bu biraz hani doğru Amerikan güçleri büyük bir güçler değil ama şimdi bu danışmanlık, eğitim ve bilgi değişimi ki bu bana sorarsanız bunun daha Türkçe söylersek istihbarat demektir. Kelimeleri etrafına döndüğünde zaman biraz hani payı olduğu görülüyor. Bu Kazım'ın hükümetinin doğasından da kaynaklanan, kendi yapısından, onu destekleyen güçlerden kaynaklanan bir şey. Ama bunun yanında buna dahi razı gelmeyecek Irak'ta önemli güçler. Şimdi Suriye'ye bakarsak ve yani bunun en başında da tabii şüphesiz doğrudan Haçlı Şabi içinde yani alt sefer güçler var. Ki bunlar aslında hükümeti de temsil ediliyorlar. Suriye konusu biraz daha farklı. Suriye konusu buna bağlı olmakla biraz buna bağlı olmakla beraber farklı. Aslında biliyorsunuz Trump döneminde Amerika çekilmek de istedi. Bunu deklare de etti. Evet. Sanıyorum özellikle 2018 Putin Trump Helsinki zirvesinden sonra böyle bir süreç başladı ama Amerikan devletinin kendi içinden büyük bir dirençle karşılaştığını anlıyoruz Trump'ın. Ve bu aslında daha sonra tersine döndü. Hatta ilgili kendi Trump'ın bürokratları daha sonra açıkça sanıyorum James Jeffrey'di. Evet. Başkanı aldattıklarını bile söylediler sayı konusunda.
Evet.
Şimdi dolayısıyla böyle ama Haçlı Şabi ile Suriye ordusu ve Suriye ordusuna paralel güçlerin Fırat'ın doğusunda hem resmi hem de daha önemlisi fiili işbirliği yaptıkları da bir gerçek. Dolayısıyla bugün Amerika'nın Trump'tan farklı olarak, Trump ara sıra çünkü birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyordu ama bugünkü Amerikan yönetimi başkan gerekse bürokrat seviyesinde çok daha net açıklamalarda bulunuyorlar ve Suriye'deki varlıklarını tamamıyla IŞİD'in varlığına endeksliyorlar. Keza Irak'taki varlıklarını da öyle. Yani Trump gibi hani petrolü koruyoruz, şunu koruyoruz falan demiyorlar. Çok net olarak böyle bu şekilde koyuyorlar. Ama ve aslında sayısı da daha az tabii. Halen yani 900 ile 1000 civarında bir güç olduğu söyleniyor. Evet. Ama bundan önemlisi aslında çekilmesinin daha büyük anlamı oradaki asker sayısı değil. Amerika'nın tamamen çıkıp olması. Ben ama bir de tabii buna şeyi eklemek lazım. Çok genel yaptık ama bir de biliyorsunuz hani 2020'nin ilk günlerinde Trump döneminde Amerika'nın vahşi bir şekilde Kasım Süleymani'yi ve aynı zamanda da Bağdat'ta Kasım Süleymani ile birlikte Haçlı Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu El Mühendisi vahşi bir şekilde öldürmesinden sonra İran'ın da kendine göre bir hani Batı Asya'dan Amerika'yı çıkartma hedefi var. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde, bütün bunlar toparladığımızda şüphesiz Amerika üzerinde büyük bir baskı olacak. Yani Afganistan'dan çekilmesinin de yarattığı bir ivme Amerikan karşıtı bütün güçleri cesaretlendirecek. Ve Amerika'nın da Suriye'de gittikçe aslında bir anlamda Rusya'yla uyumlu davranmak zorunda kaldığını da görüyoruz. Bunun da etkisiyle ben yani bir çekilmenin çok kısa vadede olmasa da tedirici de olsa gerçekleşeceği ihtimalini yüksek görüyorum.
Evet. Bu tabii Türkiye'nin beklentilerine zıt sonuçlar üretme potansiyeli taşır mı? En son Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan işittik. Amerika'nın bölgede kendileriyle çalışması gerektiğini açıkça söylemişti. Yani adeta aslında bu lafları da çok uzun zamandır duyuyoruz. Onu alma, bizi al diye özetlenecek. Evet. Belki 2014'te IŞİD'in bütün bölgeyi perişan ettiği dönemlerden bu yana. Türkiye açısından ne gibi bir resim sunar bize böylesi bir olasılık?
Şöyle Ceyda Hanım, benim kanaatime göre bu Türkiye'yi zorlayıcı bir şey olur. Çünkü daha önceki Biden yönetimi olsun, elbette bir bürokratlar olsun, de Brett McGurk olsun, Joy Hood olsun, bunların tümü çok açık söylemek gerekirse SDG veya isterseniz PKK olarak isimlendirin, önemli değil, yanlısı savunmalarıyla bilinen kişiler. Özellikle Brett McGurk öyle. Biden da çok sempatiyle yaklaşmıyor. Yani şunu da teslim etmemiz lazım. Yani yanında olursunuz, karşı olursunuz. SDG veya YPG her ne nasıl isimlendiriyorsanız Amerika'da ve Avrupa'da büyük bir sempatiye sahip. Bunu ile de pozitif anlamda söylemiyorum ama yani o bölgenin halkları nezdinde de bir sempatisi var. Yani bunu şu veya bu ölçüde yönetimleri de etkilemesi mümkün. Bu nedenle ben bunun hani Türkiye tabii çok güçlü bir müttefiki. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi bir müttefiki ama bu konuda Türkiye'nin zorlanacağını sanıyorum. Ve aslında ama her halükarda bu çekilme gerçekleştiği zaman da şöyle bir etkisi var. Bunun Türkiye lehine mi, aleyhine mi olacağı konusu gündeme gelecek. Bana sorarsanız Türkiye'nin çok lehine olacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin elinde eğer Amerika çekilirse ve Suriye hükümetiyle SDG ya da orada ne nasıl isimlendiriyorsa Kuzeydoğu Özerk Yönetimi vesaire bir şekilde uzlaşma yoluna girecekler demektir. Bu ancak sanki böyle olacak demektir. En azından kısa vadede olacaksa, kısa ve orta vadede. Bu Türkiye'nin elindeki bütün kozların, aslında temel kozların hem içeride hem dışarıda alınması demektir. Hem dolayısıyla bunun gerek Fırat'ın doğusu, gerekse İdlib ve Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgeler aslında elinde bulunduran güçler itibariyle karşı gibi görünse de birbirini besleyen bölgeler ve güçler. Yani aslında biri öbürünün meşruiyetini sağlıyor kendi şeyinde, diğeri de yine karşıdakinin meşruiyetini sağlıyor. Bu çerçevede ben özellikle Türkiye'nin Rusya karşısında herhangi bir veya kendi kamuoyunda da herhangi bir mazeretinin ve gerekçesinin kalmaması açısından ben tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak olumlu buluyorum ama tabii bunu Türkiye'nin yönetimi açısından çok olumlu bir gelişme olmayacağı açık şekilde değerlendirmek lazım.
Evet. Peki bu bağlamda Esad'ın Moskova'ya yaptığı ziyaret nereye oturuyor? Tam da bir şekilde Ankara'nın Şam'la da görüşmek istediği ya da Çavuşoğlu'nun ifadesiyle istihbaratçılar görüşüyor dediği, Şam'dan yine yalanlama geldiği bir dönemde. Bu bir arayış gibi bir şeye mi Türkiye açısından yorumlanmalı? Moskova'dan çıkan mesajlar bağlamında soruyorum. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya şimdi şöyle, açıkçası tabii hani gizli bilgilere falan sahip değiliz. Yani açık kaynaklardan araştırıyoruz. Onun için bilemiyoruz ama ben kendi kanaatimi şöyle ifade etmeye çalışayım. Bana sorarsanız Türkiye mülteci sorununun seçimlerin de yaklaştığı bir dönemde yakıcı bir sorun haline dönüşmesinin de etkisiydi. Bu konuda benim kendi deyimle halkın gözünü boyayacak bir adım atmak istedi. Çünkü halk da çok ciddi olarak hangi siyasi eğilimde olursa olsun mülteciler konusunda doğru veya yanlış, yani bunu hani onayladığımız veya karşı çıktığımız anlamda söylemiyorum. Ama mültecilere karşı bir tepki var ve mültecilerin gönderilmesini, ki gerçekçi bir şey de değil, bunu da söyleyeyim antiparante, bir istek var. Ve bu konuda biliyorsunuz bu ana muhalefet de stratejisini son zamanda buna koydu. Yani bunun üzerine inşa etmeye başladı. Şimdi bunun da etkisiyle ben hakikaten bir en azından kamuoyunu, sonuç alırsanız almasınız ama kamuoyunu rahatlatacak. Ya ben işte uğraşıyorum. Bakın işte Suriye ile Esad'la görüş diyorsunuz. Mültecileri gönder diyorsunuz. Bakın bu konuda Suriye ile görüşüyorum, çabalıyorum demek için bir çaba sarf etti. Çünkü bunu ve hiç olmasa en azından daha önce olduğu gibi iki ülkenin istihbarat cephelerinin buluşması sağlanmaya çalışıldı. Neden bu kanaate varıyorum? Şuradan varıyorum. Çünkü bu Türkiye basında çıkmadan önce Arap basında çıktı ve Irak kaynaklarına dayandırılarak çıktı. Dolayısıyla bir anlamda yorumum benim gerçekten Türkiye'nin böyle bir şey için şey yaptı ama karşı taraftan çok net ve sert bir cevap aldığı yönünde. Bunun üzerine daha kendisi de daha sert bir pozisyona girdi. Hani Suriye Kurtuluş Cephesi'ni oluşturdu, Suriye Milli Ordusu içinde şey yaptı, onların meşru olduğunu söylemeye çalıştı vesaire. Şimdi dolayısıyla böyle bir kırılma, daha doğrusu gitme gelme oldu diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra Putin-Esad görüşmesini nereye koyarız dersen, orada şimdi derseniz şimdi aslında bence bazı önemli noktalar var tabii Türkiye açısından ve dünya açısından önemli noktalar var. Şimdi bir defa şöyle söyleyelim, uzun bir görüşme yaptılar. Yani kamu kameralar önündeki görüşmeler dışında bir 90 dakika baş başa görüştüklerini biliyoruz. O 90 dakikadan yani bir buçuk saat. Ondan sonra 45 dakika Suriye Dışişleri Bakanı ve Rus Savunma Bakanı'nın da katılımıyla yine bir kapalı toplantı yapıldığını biliyoruz. Ne görüşüldüğünü biliyoruz açıkçası. Yani çok kabaca tabii. Kendileri de açıkladılar. Açık durumda ama kameraların önünde söyledikleri için de tabii Türkiye'yi doğrudan hedef alan bir Putin'in değerlendirmesi vardı bence. En önemli nokta o. Yani çünkü onu vermek istediğini düşünüyorum. Çok açık olarak.
2018'deki Soçi deklarasyonu 2020 başında güncellendi ama hala da hayata geçmedi herhalde. Yani, onu kastediyorsunuz değil mi?
Bence şu şeyi çok önemliydi. Yani Suriye'nin temel sorunu dedi. Asli sorunu. Yani diğer bütün sorunlar tarih demeye getirdi. Şu an dedi Birleşmiş Milletler onayı olmadan veya Suriye Devleti'nin izni olmadan Suriye evet. topraklarında yabancı askerlerin konuşlandırılmış olmasıdır dedi. Yani şimdi evet. bunu tabii bir ölçüde Amerika'ya da bu laf ama tabii. hiç şüphesiz isim vermeden doğrudan Türkiye'yi hedef alıp bence en önemli tarafı bu oldu. Yani şey yapmak istersek bu çok açık bir mesaj olarak verdi. Şimdi tabii başka neler görüşüldü diye belki şeyimiz yok ama yine bu ve sızan bilgiler bizim açımızdan önemli olan bir nokta şu. Yani tahminlerimizi doğrular mahiyette. O da şu. Bundan sonra Dera sorunu bittikten sonra ki Dera sorunu şehir olarak şehir ve etrafı bitirildi tamamen. Ama kırsalında bazı köyler ve kasabalar kaldı. Onlarla da aslında uzlaşma şeyleri devam ediyor. Dün itibariyle iki kasabayla daha anlaşıldı. Şimdi Dera'dan sonra İdlib'e öncelik verileceğine dair çok fazla bilgi var. Evet. Ve o toplantıda da bunun görüşüldüğüne dair şeyler var. Dolayısıyla bence herhalde Türkiye açısından en önemli nokta o. Türkiye de bu mesajı aldı zaten. Yani Türkiye'nin de buna göre bu mesajı aldığını, bir Amerika'ya çağrıda bulundu. İkincisi Suriye Kurtuluş Cephesi diye zaten Suriye Milli Ordusu içindeki 5 tane askeri örgütü bir araya getirdi. Daha bir sadık kendisine hızlı, güçlü bir yeni bir yapılanmaya gitmeye çalıştı. Türkiye de tedbirlerini almaya çalışıyor.
Evet. Anladım. Peki o zaman daha dikkat kesilmemiz gereken bir süreç başlıyor diyebiliriz herhalde. Vaktim kalmadığı için çok özet olarak böyle anlıyorum dediklerinizden böyle bir yeni bir odaklanmada bulunmakta fayda var Suriye-Irak sahalarına. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Rica ederim ben. İyi günler.
Evet efendim, araştırmacı Emir Aşnaz'la konuştuk. Afganistan'dan çekilmesi Amerika'nın tabii Orta Doğu'da yankıları olmadan olmuyor. Pek çok görüş dile getiriliyor ve bir takım gelişmelerin de hızlandığını hesaba katmak da lazım bu bağlamda diyelim. Evet, bugün size gündeme uygun bir şarkıyla veda edeceğiz. İlhan İrem'den günaydın diyelim. Akşamüstü oldu ama olsun, biz yine de günaydın diyelim. Hoşçakalın.
Günaydın insanlara, günaydın, günaydın, günaydın sevenlere, günaydın, günaydın. Işıl ışıl bakışan gözlere, cıvıl cıvıl uçuşan sözlere, sıra sıra uyanan kalplere, güzel olan her şeye, herkese günaydın, günaydın sevenlere. Günaydın, günaydın insanlara, günaydın. Değişiyor dünyamız, görmek istemesen de mutluluk yanı başında. Sen ne söylersen söyle, her sabah daha sıcak güneşi doğuralım, sevişen gönüllerde mutluluk yoğuralım. Sevenlere günaydın,
günaydın.
Işıl ışıl bakışan gözlere, cıvıl cıvıl uçuşan sözlere, sıra sıra uyanan kalplere, güzel olan her şeye, herkese günaydın, günaydın. Sevenlere günaydın, günaydın, günaydın insanlara, günaydın. Her yeni gün insanlar yaşamı dokusunlar, insanca yaşayanlar sonsuza karışsınlar. Her yeni gün sevinçler dökülsün başımıza, mutluluklar karışsın yıllarla yaşımıza. Günaydın, günaydın insanlara, günaydın, günaydın, günaydın sevenlere, günaydın, günaydın, günaydın insanlara, günaydın, günaydın, günaydın sevenlere, günaydın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.